az şekerli hikayeler. Müthiş bir tren. Kıraathanenin camları önüne oturmuşlardı. İki arkadaştılar. Nargilerinin marpuçlarını emerek susuyorlardı. Zayıf olan Lüle'nin ateşini nargilenin kehribar ağızlıydı düzeltti. Bir iki nefes daha çekti. Marpucu sardı. Nargileyi önünden itti. Bu yüzü karanlık, karışık bir adamdı. Kalın kaşları vardı. Bu kaşların altında kirpiksiz iki kahverengi göz sanki bir boşluğa bakıyordu. Önündeki çaydan bir yudum daha aldı. Rüyamda mı gördüm yoksa bir seyahatte mi başımdan geçti? Böyle şey olur mu, olmaz mı? Oralarını geçelim. Böyle bir vakayı rüyada da görsem yine başımdan geçmiş sayılır. Başımdan geçmemiş olsa içimden, rüyamdan, hülyamdan geçer miydi? Küçük bir istasyonda tren bekliyordum. İstasyon Maltepe mi, Kartal mı, Pendik mi hatırlamıyorum. Yağmur durmadan yağıyordu. Bekleme yerindeki insanların hepsi mahzun, hepsi sarı, hepsi sukuyutuydu. Raylar yağmurdan ve istasyonun sarı ışıklarından keskin keskin parlıyordu. Sağımda yapraklarını çoktan dökmüş ağaç iskeletleri. Karşımda rayların ötesinde susmuş, kederli bir şehrin gökyüzüne vurmuş bulanık sarı ışığı. Arkamda istasyonun sarı yolcuları. Dört tarafımda sessizliğin içine düşen muttarit bir yağmur pıtırtısı. Beklediğimiz tren bir türlü gelmiyordu. Bir aralık ikinci mevki bekleme yerine girmiş, hiç konuşmayan yolcuların arasında pencerenin önünde yağmura dalmıştım. Tam bu sırada istasyona bir tren geldi, durdu. Trenin geldiğini gören yolculardan hiç kimse yerinden kalkmamıştı. Ben kalktım, perona çıktım, trene doğru yürüdüm. Baktım bu lüks bir trendi. Bütün vagonları yataklıydı. İçeride kitaplarına ve gazetelerine dalmış, lüks içinde kadifelere gömülü insanlar oturmuştu. Tevekkeli ikinci mevki yolcularından kimse yerinden kalkmamıştı. Vagonların penceresinde profilleri gözüken yaşlı genç yolculardan hiçbiri tenezzül edip de bu sessiz istasyona başını çevirip bakmadı. Dikkat ettim. Bu kadar lüks ve kadifeler içinde olmasına rağmen bu trenin içindeki yolcular hep kederli insanlardı. Kimsenin yüzü gülmüyordu. Bir aralık vagonlardan birinde bir hareket oldu. Kısa boylu bir kadın ayağa kalktı. Camdan dışarı baktı. Sonra çıkma kapısına doğru yürüdü. Geldi, tam önünde durduğum kapıyı açtı. İstasyonda sanki bir simitçi, bir sucu arıyormuş gibi etrafa baktı. Ne sucu ne simitçi göremeyince çekilirken yüzüne dikkatle baktım. İliklerime kadar ürperdim. Bu benim 10 sene evvel karımdı. Oydu, muhakkak oydu. İşte beresi, işte beraber aldığımız, eşini hala üzerimde taşıdığım pardesü. O gün satıcı kıza, olsun ne olacak, erkek pardesüsü olsun, şimdi moda, bana da ondan verin bir tane, aynı renk olsun demişti. Aynı renk kumaştan adeta 12 yaşında bir çocuk pardesüsü denecek beli kemerli gri pardesüyü sırtına geçirmişti. Az daha nadide nadide diye bağıracaktım. Sonra aklım başıma geldi. Kendi kendime hiç böyle şey mi olur dedim. Olur ha, başka bir kadında böyle bir erkek pardesüsü giyebilir, başka bir kadında bere takabilir. Kadın içeriye çekilmek isterken istasyon yolcularından birinin ayak sesiyle tekrar kapıyı açtı. Ayak sesi gelen tarafa doğru yine baktı. Oydu. Bu Nadide'den başkası olamazdı. Tıpkı onun gibi bakıyordu. Bu sefer kati olarak içeriye çekilmeye karar vermiş gibi kapıyı kaparken aralıkta bir çocuk hayali gördüm. Çocuk büyük yeşil gözleriyle gözümün içine bakıyordu. Tiril tiril titredim. Bu oğlum Hasan'dı. Onu 3 sene evvel kızıl elimden almıştı. Hasom, Hasom diye atıldım. Ama kapı kapanmıştı. Zorladım, açıldı. Şimdi kompartmanların koridorundaydım. Mavi bir ışık etrafı sarmıştı. Hiçbir kompartmandan ses seda gelmiyordu. Bir kompartman kapısını açtım. İçeride 3 kişiydiler. Bir kadın, bir zabit, bir de lacivertler giymiş bir sivil. Sanki beni görmemiş gibiydiler. Zabitin omuzlarına attığı boz renkli kaput yamalıydı. Başında bir kabalak vardı. Kendi kendime neden kabalak giymiş bu zabit acaba derken dikkatle yüzüne baktım. Bu Çanakkale'de gözümün önünde vurulan en iyi arkadaşım Hüsnü'ydü. Elinde çakı bir elma soyuyordu. İşini bitirince yanındaki kadına soyduğu elmanın yarısını çakısının ucuna batırarak uzattı. Yanındaki kadın tatlı bir gülümsemeyle utanarak elmayı alınca bu kadının da Hüsnü'nün ölümünden sonra verem olup ölen nişanlısı Medya olduğunu gördüm. Nefesim kesiliyor, laf söylemek istiyor söyleyemiyordum. Öteki sivil adam da kimi göreceğim diye onun tarafına döndüm. Mektepteki musiki hocamızdı. Beni pek severdi. Genç yaşında bir fıtık ameliyatı sonunda ölmüştü. Öteki kompartmanlara da koştum. Bir tanesine daldım. Ölmüş olduklarını şimdi hatırlayabildiğim bir sürü tanıdık oradaydı. Konuşmadan yüzüme bakıyorlardı. Bir bana, bir de köşede yüzü okuduğu gazeteden gözükmeyen bir adama döndürüyorlardı gözlerini. Bu adamın yüzünü göremiyordum. Yalnız kır saçları görünüyordu. Gazeteyi şöyle bir kaldırdı, babamdı. Rengi soluktu, göz göze geldik. Yüzüme sanki kabahatliymişim gibi baktı. Bir şey söylemek, acı bir şeyler söylemek istiyormuş gibiydi. Sonra vazgeçti. Kaşlarını ben bir şey söylersem çok kızacakmış gibi çattı. Yine gazetesini yüzüne kapadı. Baba diyebildim. Yerinde bir sarsıntı, gazeteyi hışırtı ile açıp kapadı. Gözlerini o çok çekindiğim baba gözlerini bir ilanın üstüne dikti. Bir tek laf daha istemem kafi. Yaptığın terbiyesizliği biliyorum. Bir daha yapmamaya bak ve sus der gibiydi. Öteki kendilerini çoktan unuttuğum ölüler gözlerini babasına kafa tutmaya çalışan çocuğa bana dikmişlerdi. Utandım. Kapıyı kapadım çıktım. Öteki kompartmanlara camlardan baktım. Hep tanıdık ölülerdi. Birdenbire bir ufacık kompartmandan hafif hafif sesler geldiğini duydum. Kulak verdim. Karımın sesiydi. Birisine. Böyle olmayacaktı baban. Yazık. Çok yazık diyordu. Koştum. Nadide, Nadide diye bağırdım. Küçük Hasan'ım beni pencerenin önünde görünce her zamanki gibi gülmek istedi. Sonra birdenbire yüzü buruştu, asıldı. Annesi kulağına bir şeyler söylemişti. Elini uzattı. Vagonun koridora açılan camının penceresini yüzüme çekiverdi. Kapıyı zorladım, açılmıyordu. Açın, açın diye bağırdım. Nadide, Hasan, benim canım dedim. Cevap vermiyorlardı. Kapıya yumruklarımla vurmaya başladım. Camları yumrukluyordum. Kırılmıyordu. Koridoru çılgın gibi koştum. Bir memur bulup kompartmanı açtırmak istiyordum. Girdiğim kapının camından baktım. Kimseler yoktu peronda. Yine karımla oğlumun bulunduğu kompartmana koştum. Eğilip istorun aralığından baktım. Onları gördüm. Ana oğul birbirine sarılmışlardı. Karımın rengi korkudan bembeyazdı. Hasan sinmiş ağlıyordu. Bir memur bulur da kapıyı açtırırım diye istasyona indim. Biraz yürüyünce lüks tren hiçbir düdük çalmadan hareket etti. Koşmak, trene yetişmek istedim. Ama koşamıyordum. Ayaklarım sanki tutmuyordu. Olduğum yerde çivilenmiş gibiydim. Baktım lüks tren içinde ışıklar ve sessizlikler taşıyarak yağmurla birlikte uzaklaşıp gitti. Adam susmuştu. Karşısındaki arkadaş hikayeyi kesmeden sükunetle dinlemişti. Yüzlerini tekrar caddeye çevirdiler. Dışarıda yağmur şiddetlenmişti. Hikayeyi dinleyen sordu. Tren geçtikten sonra yağmur dindi mi? Hikayeyi anlatan buz gibi soğumuş çayından bir yudum aldı. Başını kaldırıp sokağa şarıl şarıl akan yağmura baktı. Cevap vermedi. Bir aşk hikayesi. Ne ayıp şey, ne kötü başlık, ne çirkin bir hikaye ismi. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi bırakalım bir tarafa dünya halini, şu pahalılık içinde sevişmek. Hadi sevişmeyi de bırakalım bir yana, onu da şu aç insanlar içinde varsanalım. Ama neden konu diye seçelim, ne ayıp şey. Ayıp olduğunu biliyorum. Dindar birisi günah bu zamanda bile der. Hem ayıp hem günah doğrusu. Doğrusu bu. İyi doğrusu bu ama elimde değilse ondan söz açmamak. Bir başkasıyla hem yalnızlığımı hem ekmeğimi bölüşmeyi canım çekiyorsa yine hakkım yok, yine ayıp. Allah belamı versin aşka dair bir hikaye yazarsam. Hikayemin başına bir kravat hikayesi de diyebilirdim. aşk nedir diye düşünüyorum. Galiba Stendhal insanların en mühim, en büyük icadı diyor. Zaman zaman herkes bir şeye benzetmiş, üstüne ciltlerle kitap yazılmış, halledilmiş bir mesele değil, var mı yok mu o da meçhul. İnsandan başka hiçbir hayvanda yok, ben de onu bir şeye benzetmeye çalışsam olur mu dersiniz? Bir tren düşündüm, iki kişilik bir kompartman, öteki yolcunun hangi istasyonda ineceğini düşünmüyorum bile. Ovaları, karlı dağları, akarsuları, kayaları, çölü, vahaları, küçük şehri, trene bakan öküzleri, yolculara ayıp işaretler yapan çoban çocuklarını geçtik. Gözümüze kırların, akarsuların, stepin, küçük kulübelerin, öküzlerin, çoban çocuklarının, kiminin sükunu, kiminin çağıldayışı, kiminin penceresinin ışığı, uçsuzluğu, kiminin hüznü, hayreti, kıskançlığı çöktü. Hava kararmak üzere. Bir istasyonda duruyoruz. İçimizden güzel şeyler geçiyor. İşte yolcu da bindi. Söyleşmeliyiz, konuşmaya başlamalıyız. Seyahat bitmek üzere. Beğenmedim. Ömrü seyahate, aşkı bir durağa, sevgiliyi yolcuya benzetmek de ne oluyor? Ekmek, tuz, yemiş su, sayabildiğin kadar. Korku, gece, gündüz, yaz, kış, uyku, döşek de. Korkma söyle. Her şeyin tadı onunla tadıldığına göre her şeye, her hoşlandığın şeye, her ihtiyacın olan şeye onu benzetebilirsin. Hayır, ben aşka dair konuşmamalıyım. Yalnızlık kuyuma taş düşmemeli. Bir akşamüstüydü. İnsanoğulları şehrin bütün nakil vasıtalarını seferber etmişti. Taksi, tramvay, hususi otomobil, araba, kamyon, tabanvay, ışıklar yanmıştı. Şehir semt semt insanla akıp gidiyordu. Tramvaya binmektense yüksek kaldırımı tırmanmak üzere dört arkadaş yola çıkmıştık. Şen gürültücüydük. Arabalar geçerken bağıra bağıra hicran yine hicran şarkısını tutturmuştuk. Cebimizde 3-5 lira vardı. Şehrin ışığına doğru koşuyorduk. Vay anasını, dünyada ne güzel kızlar vardı. Bir dakika göz göze gelir dünyaya rengini değiştirtirdik. Olur mu? Olurdu. Kaç akşamlar böyle içimizde atik bacaklı bir kızla tanışıvermek, dost oluvermek hülyası geçerdi. Bana nasip olmadı bu hülyanın sahisi. Ama olanı oldu. Hatta içimizden ikisine de bu piyango düştü. Onların başından geçti bu aşk hikayesi, bize nakletmek düştü. Yoksa kendi başımdan geçmiş bir şey değil. Arkadaşlarımdan birinin güzel gözleri vardı. Üst dudağında pırıl pırıl bir bıyık parlardı. Saçlarında bir kestane, kumral, koyu koyu kırmızı bir ışık yanar dönerdi. En kötü elbiselerin onun cılız vücuduna bir oturuşu vardı. Bunlar vardı, yalan değil, kızların da onu seçmeye hakları. Onu seçen kızın da kolları bacakları adeleliydi. Hele bir teni vardı. Kafasını bir sallayış sallardı. Belini gösterişsiz yürürken bir büküş bükerdi. Kaşını bir tanesi az yukarıya kalkıp kaşını ötekisiyle bir birleştiriş birleştirirdi. Hepimiz aşk hikayesi içindeydik. Onu görür görmez hepimiz hülyamızı apartman gibi kurardık. Suratımıza bile bakmazdı. Meğer sarı bıyıklı arkadaşımla bir ara bakışırlarmış. Ben bu bakışı yakalasam kendime sanır, bir iki akşam yatağımda uyumadan evvel tatlı tatlı kaşınır, hülya kurardım. Yazık ki kızın o arkadaşıma baktığının farkında bile değildim. Günün birinde olan oldu. Güzel arkadaşımızla tatlı kız seviştiler. Bize evvela lakaydı, sonra hüsran, sonra başka bir takım hisler yapıştı. Arkadaşımızla insanoğlunun güzel günlerinin geleceğini konuşurduk. İnsanoğlunun bugünkü halinden söz açardık. Aşktan bahseder olduk. Güzel arkadaşımız çirkinliğimize, halimize acıdı mı nedir? Bize sevgilisini takdim etti. Bir müsabakayadır giriştik. Şairimiz şiirini okudu. Birimiz dünya görüşünden dem vurdu. Ben daha samimileştim. Hepimiz seni sevdik dedim. Ama sen onu seçtin, hakkın. Kadın seçecektir. Sözüm bitirmeden genç kız, o hayvanlar da öyle dedi. En kuvvetlisini ama ben en zayıfınızı seçtim. Bir tanemiz, güzelliğin kuvvetini der, arkadaşımızı kulaklarına kadar kızartırdı. Gülüşürdük, beraberce yürürdük. Birimiz müstesna, üçümüz işçi sınıfıydık. Kafa işçisi diyelim de kol işçisinden ayrılalım. Sonra aramızdaki bize biralar ikram eden zengin arkadaşımızın aramızdaki varlığının manası kalmayacak. Dostlarım, uzatmayalım, şu aşk hikayesini bitirelim. Aramızdaki para pul, apartman sahibi bu işçi kızını hem bizden hem güzel arkadaşımızdan ayırdı aldı. Güzel arkadaşımız dostların himmetiyle, itimasıyla heybeli sanatoryumunda 5 ay yattı. İyileşti maşallah. Zar zor işe geliyor bugünlerde. İnsan hikaye yazarken öldü de diyebilir ama ben diyemem. Sevmem insan öldürmeyi. Biz zengin arkadaşımızı feda etmeye mecbur kaldık. Hani şöyle cesaret gösterip de Ahmet'e alçak bize bunu yapacak mıydın dedik sanmayın. O bizim yanımıza gelmeye bir zamandır çekiniyor. Yaptığı mühim bir şey değil ki, olağan şeyler bunlar. Kızla 6 ay beraber yaşadılar, sonra onlar da ayrıldılar. Siz bilir misiniz Beyoğlu'ndaki şelale içkili kahvesini? Ne acayip bir yerdir. Bir akşam yolunuz düşer de oraya giderseniz Üsküdar'la Sevim diye sorun, size gösterirler. O akşam orada yoksa size melez bir Arap karısını işaret ederler, ona sorarsınız. Ben biliyorum o karının size vereceği cevabı. Sevim mi? Ha, o bu akşam kompledir der. Gümüş saat. Hastalık bende babam öldüğü gün başladı. 11 yaşındaydım. Babamı çok severdim. Zaten başka kimsem yoktu. Analığım da onu severdi ya, ama ben ancak babam eve girince yaşadığımı hissederdim. O sabahleyin evden çıkarken birdenbire etrafım kararır, insanlardan kaçar korkardım. Onun ölümüyle beraber başlayan sinir hastalığım, bayılmalarım, titremelerim doktorları bile aldatmıştı. Sahiden hasta olduğumu sanıyorlar, tebdili hava tavsiye ediyorlardı. Ama ben kendim çok iyi biliyordum ki hasta değildim. Nasıl becerirdim bilmem. Tiril tiril titrer, hayaletler görür gibi haykırır, düşer bayılırdım. Baygınlığım sırasında bütün sözleri işitir, doktorun nabzımı tuttuğunu bilir ama dudaklarımı kenetler, ısırır, köpükler saçardım. Hepsini biliyorum. Bunu niçin yapardım, bilir misiniz? Babamın ölüsünü kıskanırdım da ondan. Herkes onun ölümüyle alakadardı. Komşulardan tutun da kahvedeki arkadaşlarına kadar. Ne hakları vardı? Onu yalnız ben seviyordum. O halde ben düşünüp üzülmeliydim. Onlara ne oluyordu? İşte etrafımı saranların babamın ölümünü benimle alakadar olup unutmaları için bu sinir buhranı oyunlarını başlatmıştım. Zayıf kansız bir oğlandım. Nihayet analığım beni köye göndermekten başka çare bulamadı. Uzak akrabalardan bir köylü gelip beni aldı. Köyde öylesiye canım sıkılıyordu. Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum. Onlar için varlığım, yokluğum müsaviydi. Ne yapsam kimsenin dikkatini çekemiyordum. Bana karşı o kadar lakayttılar ki var mıydım, yok muydum farkında bile değillerdi. Mesela bir ağaç altında otların arasına saklanır oturur, öğle yemeğine gitmezdim. Bütün aile öğle vakit koşa koşa eve girer, mutfakta kapı önlerinde bir şeyler atıştırırdı. Ben 2 saat sonra eve döndüğüm zaman kimse gelip de bana sen öğleyin yoktun, karnın zil çalıyordur, bir lokma bir şey ye demezdi. Hasisliklerinden yapsalar ziyanı yoktu. Hayır, hasisliklerinden değil, benim kendimin farkında değildiler. Bütün tesellim saatimdi. Bu babamdan kalmış gümüş saatti. Analığım köye gelirken bana vermişti. Onu gündüzün kimse bulmasın diye nerelere saklardım. Gece yatağıma girer girmez çıkarır, avcuma alır, kulağıma kor, dinler sanki bir sevgiliyle. Seninleymişim gibi, Zehra, dünyalar benim olurdu. Azıcık da sevinçten ağlardım. Saatle ben birbiri için ateşe atılmaya hazır, birbirinden ayrılmaz iki arkadaştık. Gündüzün geceliğin sarmaş dolaş olacağımızı, birbirimize hikayeler anlatacağımızı düşünüp hiç konuşmayan iki arkadaştık. Gece köyde çakallar olurdu, korkardım. Saatimle büzülürdük. Yorgandan kafamı çıkarır, o avcumda saatlerce çakal seslerini dinlerdik. Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım. Odamın tek penceresinde iki büyük ve parlak göz bana bakıyordu. Saatimle ben korktuk. Yorganı üstümüze çektik. Ama bu gözlerin ne gözü olacağını merak edip dayanamadık. Yavaş yavaş pencereye yaklaştık. odamıza bakan bir baykuştu. Sabaha kadar artık uyuyamadık. Çakallar sabaha kadar uludu. Baykuş sabaha kadar camdan bize baktı. Ortalık ağrırken köyden kaçtım. Trenlere, tramvaylara, otobüslere bindim. O kadar zayıf, o kadar küçüktüm ki hiçbir biletçi benden bilet sormadı. Yolculardan birinin 4-5 yaşındaki çocuğu sandı. Yazdı. Şehir kocamandı. Her kovukta yattım. Geceleri çoğunca deniz kenarına iner, bazen surlarda, bazen odunlar arasında, bazen de hava çok sıcaksa sıcak kumlar içinde yatardım. Gıdamı süprüntü teknelerinde kedilerle beraber temin ederdim. Oralarda kendime ne ziyafetler çektim Zehra. Benim şirin, benim güzel Zehra'm. Bir sabah bir memur beni deniz kenarında uykumdan uyandırdı. Aldı götürdü. Kim olduğumu söyledim. Analığım ta Erzurumlara gitmiş. Uzak akrabadan bir komşu beni yanına almak lütfunda bulundu. Ona teslim ettiler. Yine eski mahallemize yerleştim. Ama iyi çocuk değildim galiba Zehra. Kimse beni sevmiyordu. Ben de herkesten nefret ediyordum. En çok çocuklar benim düşmanımdı. Beni görünce üzerime saldırıyorlar, dövüyorlardı. Zorları neydi bilmem. Herhalde onlarla hiç konuşmadığım için. Benim onların konuşmasına ihtiyacım yoktu ki. Saatim benimle konuşurdu. Ben saatimle konuşurdum. Birbirimizi seviyorduk. Başka bir üçüncü arkadaşa ihtiyacımız yoktu. Çocuklar beni görünce saldırırlardı. Sıska, deli sıska, saralı sıska diye. İşte o günlerde karşıma sen çıktın Zehra. Futbol sahasının kenarında düşmanlarımı seyrediyordum. Ben gelip ta yanı başında durdum. Canım iki örgülü kalın saçını tutup çekmek istiyordu. Dönüp bana öyle bir baktın ki saatim hatırıma geldi. Sen güldün evvela, sonra ben güldüm. Yanına sokuldun. Hemen saatimi çıkarıp sana gösterdim. İçindeki çarkları, kırmızı taşları, üstündeki şimendifer resmini beraberce seyrettik. Şimdi sen de benim saatim gibi bir şeydin. İnsanın insandan bir saati olması da güzel bir şey diye düşünmüştüm. Sen gümüş saatimi almış, pembe kulağına götürmüştün. Futbolcular topu bırakıp etrafımıza birikmişti. Ben işi anlamıştım. Sen gider gitmez hücum edecekler, saatimi elimden alacaklar. Koca pabuçlarıyla kıracaklardı. Her şey, her şeyimi alabilirlerdi. İçimden midemi, kalbimi, ciğerlerimi, kafamdan aklımı ama saatimi asla. Onu futbolculara vermedim. Ömrümde ilk defa saat için çılgın gibi dövüştüm. Ellerinden kurtulunca soluğu evde aldım. Saatimi çıkardım. Artık işlemiyordu. Yatağımda sabaha kadar ağladım. Sabahleyin uzak akrabam, çoluk çocuk odama doldular. Onlar da üstünde çalınmış bir saat var diye haber gitmiş. Her tarafı aradılar. Bulmalarına imkan mı vardı? Ben işin böyle olacağını geceden düşünmüş, onu saklamıştım. Öğleden sonra deniz kenarına indim. Balıkçı Hasan Çavuş'a yalvardım. Biraz gezeyim diye sandalı aldım. Açıldım, açıldım, sonra durdum. Bozuk saatimi çıkardım, kapağını açtım. Kırmızı taşların üstüne senin o gün bana verdiğin papatyayı koydum, kapağını kapadım. Sonra suyun üstüne yavaşça saatimi bıraktım. Döne döne batmaya başladı. Uzun zaman arkasından baktım. O görünmemeye başladığı zaman bile hala bakıyordum. Gözlerimden yaş boşanıyordu. Şimdi artık saatim de yoktu. Ama sen aklıma geliyordun Zehra. Bekledim, bekledim. Denizin ta dibine saatimin vardığını, orada karanlıklar içinde kimsenin onu bulamayacağı bir yerde yattığını hissedince küreklere asılarak döndüm. Fındık. Fındık bizim köyün 7'sinden 70'ine kadar bütün kendini büyük görmeyeni ile ahbaptır. Fındık tekir kedi renginde bir kurt köpeğiyle av köpeği piçidir. Aşk mahsulü olduğu için güzel olması lazım gelir ama güzel değildir. Büyük, kalın kuyruğunu oynatarak kahverengi gözlerini kırparcasına yanınıza yaklaştığı zaman kafasını okşamazsanız şayanı hayret bir adamsınız demektir. Bu kadar sevilmek ihtiyacıyla kendine yaklaşan bir hayvanı reddedebilmek için insanın ömründe hiç aşık olmaması, hiç sıkıntı çekmemesi, hiç kalp yumuşaklığı nedir bilmemesi lazım gelir.